Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetin daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bir kimse cünüpken tırnak kesmesi, tüy yolması gibi şeylerin haram olduğunu söylüyorlar. Bunun dini hükmü nedir diye sormuş. Ya şimdi bildiğimiz gibi Peygamberimiz mesela mümkün mertebe cünüpken bir an önce yıkanılmasını tavsiye etmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili 2-3 kelimecikten ibaret. Şöyle ifade buyurmuş. Nesr-i ve'in küntüm cünben fettaharu. Siz eğer cünüp iseniz tertemiz yıkanınız. Cünüp iseniz tertemiz yıkanınız. Ne kadar süre içinde? Tabi süre falan zikredilmiyor. Bu makul süre içinde demektir. Yani hemen cünüp olur olmaz tabii en güzeli bir an önce boy abdesti almak. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen geciktirdiğini ve sabaha karşı belki teheccüd için diyelim seher vaktinde kalktıklarında boy abdesti aldığına dair rivayetler var. Dolayısıyla hemen mutlaka akşamdan boy abdesti alınması gerekmez diye fakihlerce kolaylık olsun diye ifade edilmiş. Bu yönüyle keyfi olarak tabii ki hele bir namaz vakti kesinlikle geçmemesi gerekir ki namaz kazaya kalmasın. Bu belli. Yani namazın kazaya kalmayacağı şekilde tedbir almaya çalışmamız gerekir. Fakat bu olamıyorsa ne olur? Su bulamadık diyelim. Su bulunmayan yerde boy abdesti almamız gerekti. Böyle dolaşmak da istemiyoruz. İslam hemen çözüm getiriyor. Dem abdesti devreye giriyor mesela. Bulunduğumuz yerden 2-3 kilometre kadar bir çevrede su yoksa bulunduğumuz yerde ellerimizi toprağa vuruyoruz. Teyemmüm abdesti niyetiyle yüzümüze sürüyoruz avuçlarımızı. Tekrar toprağa vuruyoruz. Temiz bir toprağa. Dirseklerimizle karakollarımızı meshediyoruz. Abdesti hale geliyoruz. Cünüplükten çıkıyoruz yani teyemmüm abdestiyle. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mesela Amr bin As'ın özellikle başından geçen bir hadise şöyle anlatılır. Bir yolculuk sırasında askeri bir birliğin başındayken komutan olarak görevlendiği sırada gece çadırları kurmuşlar. Fakat hava serin olduğu için rüzgar esen bir yermiş. Kendisini üşütmüş. Komutan olan Ağaz Hazretleri ve ihtiram olmuş. Sabah tabii boy abdesti alması lazım. Sabah namazına kalkarken bakmış sular soğumuş. Kırbalarda yeter kadar su var. Ama rüzgarın altında boy abdesti alırsa kesinlikle hasta olacağını düşünmüş. Kendini tanıdığı için bedenini. Ben demiş şimdi boy abdesti almaya kalkarsam bu soğuk yerde rüzgarın altında suyla kesin hasta olurum. Allah'ın Resulü bana bir görev verdi. Bu görev aksamış olur. Mesela teyemmüm abdesti almış çadırın kenarında temiz toprakla. Bunu 2-3 sahabe de görmüş. Tabi su olduğu halde onun tembellik yaparak teyemmüm abdesti aldığını düşünmüşler ama komutan genel olarak namazı kıldırdığı için teamül gereği geçmiş bir de namazı kıldırmış sabah namazını. Fakat bunu gören 2-3 sahabenin içine sinmemiş. Demişler tembellik etti. Su olduğu halde suyla boy abdesti almadı. Peygamberimize demişler, dönünce soralım. Bu namazı kaza etmemiz gerekir mi? Asıl tereddütleri orada. Neyse dönüşte Allah Resulü'ne şikayet etmişler bir bakıma. Böyle böyle. Su olduğu halde Amr bin As teyemmüm abdestiyle geçti bir de namaz kıldırdı. Bu namazı ne yapalım? Demişler Peygamberimize. Allah Resulü çağırın bana demiş Amr'ı. Çağırmışlar. Sen böyle böyle yapmışsın. Niye suyla boy abdesti? Ya Resulallah demiş ben kendimi tanıyorum. Eğer o rüzgarın altında suyla abdest alsaydım kesinlikle hasta olurdum. Siz bana bir görev verdiniz. Bu görev aksayabilirdi. Dolayısıyla teyemmüm abdesti almayı tercih ettim demiş. Peki niye dayanarak yaptın demiş Peygamberimiz. Su olduğu halde teyemmüm abdesti alabilirsiniz dedi mi ben size? Demediniz ama işte mesela velâ taktulû enfüseküm bir ayet okumuş. Nefsini kendinizi öldürmeyiniz. Başka bir ayette de velâ tulûkû biyetküm ile tehlike. Kendinize kendi tehlikeye atmayınız buyuruluyor ayetlerde. Ben demiş kendi elimle kendimi tehlikeye atacaktım demiş. Kendimi tanıyorum, bedenimi hasta olabilirdim ve görev aksayabilirdi. Bu sebeple demiş teyemmü tercih ettim. Allah'ın sözü peki yaptığın uygundur. Yalnız bir rivayette namaza geçmeseydin, yani namaz kıldırmasaydın daha iyi olurdu demiş Peygamberimiz. Yani başkasının imamlığa geçirip sen cemaat olarak namaz kılabilirdin şeklinde ifade buyurmuş. Yani bu da gösteriyor ki İslam'da şartlar çok da zorlanmıyor. Yani boy abdesti gereken durumlarda bir kimse imkan bulabilirse tabii ki boy abdesti alır ama yolculuklarda özellikle yolculukta boy abdesti alma imkanı olamayan bir türlü durumlarda 2-3 gün yolculuk devam edecekse bilfarz hiçbir şekilde boy abdesti alma imkanı da olmayan durumda teyemmüm abdestleriyle namaz kılmaya devam edebilir. Su olduğu halde yine de boy abdesti alınmayabilir. İstanbul'a geldik diyelim mesela. Bir hanımefendi özellikle tarihi yerler falan gezecek. O gün efendim sabah yola çıkarken adeti başlamış mesela beklemediği bir zamanda. Tabii öğlen ikindi, akşam neyse İstanbul'da olacaklar. Millet tarihi yerleri geziyor. Hanımefendi ne yapsın? Ya da daha doğrusu şöyle. Daha önceden adet durumu o gün sona ermiş. Yani yolculuğa çıkacağı sabah 6 günden beri olan adeti sona ermiş. Boy abdesti alması lazım ama yola da çıkmışlar bu arada. Yolda da boy abdesti alma imkanı yok. Böyle bir durumdayken denk geldiğini kabul edelim İstanbul gezisinin. Böyle bir kız öğrencimizin başına da gelmiş böyle bir hadise. Telefonla da bildirmişlerdi. Sonunda bu kardeşi öğlen namazı vakti geldi. Namaz kılması gerekiyor ama boy abdesti alamamış. Alayım dese Sultanahmet taraflarındalar. Nerede alsın boy abdesti? Böyle bir imkanı yok. Kafileden ayrılacak. Kız çocuğu gidip banyo yapacak. İmkanı yok. O zaman biz dedik. Namazdan önce bu kardeşimiz temiz toprakla oradaki bir bahçede teyemmüm abdesti alsın. Namazına devam etsin. Dolayısıyla daha sonra da abdest alınması gereken durumlarda dönünceye kadar boy abdesti alacağı şartlara kavuşuncaya kadar teyemmüm abdestleri namazlarını kılabilir dedik mesela. Camilere de zaten arkadaşlarla beraber rahatlıkla girip ziyaretlerini de yapmış olabiliyor. İşte bunun gibi hulasa bir takım kolaylıklar da devreye girebiliyor. Şimdi tabii boy abdesti gereken durumda tırnak kesme, saçı, bunlar çok önemli şeyler değil. Birisi söylemiş bunu zamanında, delile dayanmadan yani. Efendim boy abdesti gereken durumda tırnaklar kestirirse bunlar cünüp parçacıklar olarak toprağa gider, yarın kişiden şikayetçi olur gibi söyler söyler. Hiç ilgisi yok aslında. Yani üstelik temizlik, koltuk alt temizliği gibi şeyler öyle bir zamanda yapılır. Yani bir tek ihramlıyken olan tırnak kesme, saç kesme gibi konu sanki buna da teşmih edilmek istenmiş. Yani bunun delili yok normalde. Tırnaklar da kesilebilir. Gerektiğinde saçın kesilmesinde de cünüpken bir sakınca bulunmaz. Ama mümkün olursa tabii ki boy abdestimi aldıktan sonra saç tıraşı olacaksak bunu tercih etmeliyiz. Niye berbere biz cünüpken gidelim? O olmaz da bizim dediğimiz evde falan olduğumuz zamanda basit bazı işte bıyıkların kesilmesi, uçlarından kısaltılması gerekebilir vesaire. Bu gibi durumlarda bir sakıncanın olmaması gerekir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor mudarebe sözleşmesinde planlamaya göre ciddi kar gözükmektedir. Fakat ihraç edilen mal yolda zarara uğrarsa sonuç ne olacak? Bu zarara kim katlanacak diye sormuş. Şimdi mudarebede bildiğimiz gibi emek sermaye ortaklığında bu sermaye kullanan kişinin iyi niyetle hareket etmesi gerekiyor. Yani sermaye sahibinin belirlediği alan varsa onun dışına çıkmaması lazım bir defa. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mudarebe ile ilgili Abbas bin Abdülmuttalib'in önemlice paralarını mudarebe ile kullandırıyormuş. Onunla ilgili olarak kendisi şöyle bir haber gelmiş. Şimdi Abbas diyormuş ki sermaye verdiği kişiye bu sermayeyle deniz yoluna çıkmayacaksın diyormuş. Deniz korsanları falan o zaman gemileri basıp ele geçirebildikleri için mal yağmalanır endişesiyle deniz yolculuğuna güvenmiyor Abbas Hazretleri. Akdeniz kenarlarında falan veya Kızıldeniz'de deniz yolculuğu girecek şekilde ticaret yapmayacaksın diyor. Ondan sonra yolda diyor çöl yolculuğunda tehlikeli yerde konaklamayacaksın diyor. Eşkıyanın baskın yapma tehlikesi olan yerlere dikkat edeceksin. Üçüncüsü de bununla diyor hayvan ticareti alıp yapmayacaksın diyor mesela. Üç tane şart öne sürüyormuş. Bunun dışında çeşitli malları alıp satmak yoluyla bu sermayeyi değerlendir, kârı paylaşalım diyormuş Abbas Hazretleri. Peygamberimize iletilmiş bu durum. Allah Resulü onaylamış. Olabilir. Yani bu şekilde bir ticaret yapılabilir diye Allah Resulü onaylamış. Yani mudarebeye örnek verilen delillerden birisi budur. Hazreti Abbas'ın yaptığı ticaret şekli. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda da ihracat yapan bu kardeşimiz kendisine düşen tedbirleri almış. Dolayısıyla her türlü tedbir alınmasına rağmen yolda elde olmayan bir sebeple işte trafik kazası olabilir, başka bir şey olabilir. Efendim karlı buzlu yolda arabanın tırın kayması olabilir ve malı zarar gördüğünü kabul edelim. Şimdi işletmecinin burada kasıt kusur ya ihmali olmaksızın kendiliğinden meydana gelen bir zarar olursa bu zarara sermaye sahibi katlanıyor mudarebede. Kar olunca da karı anlaşma esasına göre paylaşıyorlar. Bu karın paylaşılmasına İslam müdahale etmiyor. %20, %80 olabilir, yarı yarıya olabilir, %30, %70 olabilir. Yani %20'si şu anda emeğin karşılığı olarak mesela dünya piyasalarında yeterli görülüyor çeşitli ticaretlerde. Şu anda finans kurumları da faizsiz bankacılıkta %20 ile çalışıyor karın %20'sini. Kendilerine ayırıyorlar %80'ini para yatanlara dağıtıyorlar mesela. Amerika'daki venture capital sermaye, risk sermayesi şirketleri var mesela. Bu keşif, icat, patent hakkı doğuran ürünlere yatırım yapan önemli şirketler bunlar. Bunlar da %20, %80 dolaylarında emeğin karşılığı %20, sermaye karşılığı %80 olmak üzere faaliyet gösteriyorlar. Tecrübelere göre %20 yeterli olduğu kabul edilmiş ama bu %30, %70 de olabilir. Bazen %50, %50 de dense bu da caiz olur. Çünkü Hazreti Ömer'in iki oğlunun mudarebe uygulamasında %50, %50 mesela paylaşım yapılmış. Yani bilindiği gibi Hazreti Ömer'in iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah Irak'a Musa Eşer'in vali olduğu dönemde gitmişler. Irak fethedildikten sonra. Orada bir süre kalmışlar. Medine'ye dönmek için paraları kalmamış. Validen para istemişler, ödünç. Medine'den göndeririz demişler. Vali babanıza göndermek için hazır bir para var demiş. Beytülmal'e gönderilecek. Onu size vereyim. Ama isterseniz demiş siz tüccar adamlarsınız, ticaretten anlıyorsunuz. Buradan mal alın. Irak bölgesinden Medine'ye sevk edin. Satın, karı sizin olsun, ana parayı babanıza verirsiniz demiş vali. Parayı vermiş Hazreti Ömer'in oğullarına. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde oluyor hadise. Neyse bunlar hakikaten Medine'de rahat satabilecekleri çeşitlerden mal almışlar. Verilen hazine parasıyla. Bunu sevk etmişler Medine'ye. Satışını yapmışlar toptancılara falan. İyi kar etmişler. Karı ayırmışlar. Ana parayı babalarına getirmişler. Baba bunu vali gönderdi. Nereden? Irak'tan. Hazreti Ömer paraya bu nedir? Bu demişler bize ait kar. Nasıl oldu bu iş? Böyle böyle demişler. Bize mal alıp Medine'de satabilirsin diye vali yetki verdi. Biz buna dayanarak mal aldık. Sattık Medine'de. Bu kar bize ait demiş. Hazreti Ömer olmaz öyle şey demiş. Siz eğer halifenin oğulları olmasaydınız vali size bunu vermeydi bir. İkincisi her önüne gelene böyle sermaye mi veriyor demiş vali. Tabii ki vermiyor. Karın hepsini demiş hazineye Beytülmal'e vereceksiniz. Abdullah peki baba demiş. O daha itaatkar. Ubeydullah ama baba biz çok yorulduk demiş ya. Bunu Irak'tan günlerdir yollardayız demiş. Üstelik yolda bir zarar meydana gelse demiş. Biz bunu hazineye ödemeyi de göze almıştık. Taahhüt etmiştik. Dolayısıyla bütün bu yorgunluğumuz, emeğimiz boşa mı gitsin? Bu kârda bizim neye payımız olmasın deyince orada dinleyen birkaç sahabe varmış esnaf tüccar. Dolayısıyla ya Ömer demiş birisi bunu mudarebe yani kiraz kelimesi kullanılıyor Irak bölgesinde mudarebe anlamında. Bunu kiraz kredi kelimesi de zaten oradan geliyor. Kabul etsek yani mudarebe kabul etsek emek sermaye ortaklığı olarak kabul etsek oğullarınız emek vermişler. Emek tarafı oluşmuş. Sermayede hazineye ait bir ortaklık meydana gelmiş. Kârı paylaş. Hazreti Ömer düşünmüş. Bu olabilir ama yarıya bölünsün o zaman demiş. Kısaca kâr için ayırdıkları para ikiye bölünmüş. Yarısı Hazreti Ömer'in oğullarına verilmiş, yarısı hazineye intikal ettirilmiş mesela. Bu da kaynaklarda mudarebe verilen ikinci bir örnek olarak zikredilir. Burada da karın paylaşılması yarı yarıya olmuş mesela. Bu, kısaca şartlar onu gerektiriyorsa ya da hiç bir şey konuşulmadıysa, iş olmuş bitmiş, ticaret sonuca ulaşmışsa kar o zaman 50-50 paylaşılır. Yarı yarıya yani anlamına geliyor. Mudarebenin buna benzer şeyleri var. Kısaca işletmeci eğer kasıt kusuru veya ihmal sonucu zararın meydana gelmesine sebep olduysa bunu ödemesi gerekir. Böyle değil de kendiliğinden bu bir kaza olur, başka türlü bir felaket meydana gelir, efendim deprem sebebiyle zarar ortaya çıkmıştır vesaire. Yani evde olmayan sebeplerle bir zarar meydana gelmişse işletmeci bu zarara katlanmaz. Tamamına sermaye sahibi katlanır. Mudarebe ölçülerindeki sonuç bu şekilde uygulanıyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, çocuklarımızın gittiği okuldaki bilhassa yabancı kitaplar, İngilizce kitabı gibi çok pahalı diyor. İncecik bir kitaba resimlerle, süslü şeylerle bir takım şeyler yapılmış. Anormal fiyat konmuş. Biz bunu alamıyoruz diyor. Yani yeteri kadar imkanımız olmadığı için çocuğumuza bu şekilde çok pahalı olan kitabı alamayın, fotokopi yapsak olur mu diye sormuş. Biz bir tanesi olabilir diyoruz. Yani hikmet kabilinden olan. Bu gibi şeylerde bilimsel çalışmalarda da mesela bir makalenin fotokopisi alınacak diyelim, alınır. Bir kitap var çok orijinal kütüphanede. Her gün gidip orada çalışamıyoruz. Bunu biz fotokopisini yapalım, evde çalışalım. El yazması eserler oluyor mesela, çok orijinal, değerli. Dolayısıyla onu her gün kütüphaneye gidip de bir iki ay, üç ay onun üzerine çalışmak yerine orası izin veriyorsa fotokopisini alıyoruz. Evde ondan sonra bu bilimsel eser ya da el yazması eser üzerine çalışmamızı sürdürüyoruz. İşte bu bir nüsheye biz hikmet kapsamına girer diyoruz. Ama biz bunu efendim gidelim sessizce çoğaltalım, ciltleyelim, piyasada pahalı şekilde satalım demeye kalkarsak ticarete giriyor tabii ki bu. Ticaretin yapılması, hak sahibi de varsa o kitap üzerinde, işte müellif hayattaysa mesela, telif hakkı var. Ve bu gelişigüzel izinsiz basılmayı engelleme hakkı falan var. Orada kul hakları devreye girebilir. Ama böyle değil de sadece istifade amacıyla kolaylaştırmak bakımından bir nusa şeyler içinde geçerli bu. İnternette mesela bir sürü günümüzde makaleler oluyor. Kitaplar oluyor. Ansiklopediler bugün internete kondu. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Şamil İslam Ansiklopedisi gibi ansiklopediler baştan sona 8-10 cilt, 42-43 cilt oldu mesela Diyanet'in. Hepsi internette var. Şimdi ben bunu indireyim, kitap halinde basayım derseniz olmaz. Ama kendimize gereken, lazım olan bazı maddeler var diyelim mesela. Bilimsel olarak bunu okuyacağız. Yahut da makalemizde değerlendireceğiz. Bunu ben kendi bilgisayarıma aktarayım. Oradan işte ilgili yerleri alırım, ilgili ayetleri, hadisleri aktarırım, kaynaklarını veririm falan diye indirdik mesela. Bu caiz olur. Hikmet kapsamına girer. Allah'ın Resulü hikmet müminin yetiğidir. Kaybettiği bir malı gibidir yani. Nerede bulursa alsın buyurmuş. Ki günümüzdeki bu keşif ve icatlar, teknoloji ürünleri de böyledir. Yani çeşitli ülkelerde bir sürü yeni teknolojiler meydana getiriliyor. Ve biz de bunları inceliyoruz, ediyoruz. Ondan sonra bunları taklit ederek falan imal etmeye çalışıyoruz mesela. Edebiliriz. Ama karşı taraf bunu koruma altına aldıysa, patent hakkı deniyor buna. Patent hakkı başkalarına aitse onu aynen kopyalayayım dersek karşı taraf bunu hakkı sebebiyle engelleyebiliyor. O duruma düşmemek de gerekiyor. Yani bir değişiklik yapıp galiba bu patent hakkı kanunlarında işte 3-4-5 çeşit farklıca ona ilaveler yaparak, bir yenilik getirerek yani yeni bir ürün haline aldırdıysak o teknolojik ürünü kendimizde imal edip devam ettirebiliyoruz mesela. Yani ona benzer telif haklarına, asıl bunun keşif ve icat sahibi olan kişinin haklarına da riayet etmek gerekiyor. Değilse bunlar hikmet kapsamında değerlendirilebiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, devletin öğrencilere vermiş olduğu kreditler kurumu kredisini almakta bir sakınca var mıdır diye sormuş. Bir de bunun beyaz eşyaya endekslendiği yolunda sorular geliyordu. Yani farklı bir geri ödeme var. Dolayısıyla farklı geri ödeme acaba faize girer mi diye soruluyor. Şimdi bir defa şunu dikkate alma gerekiyor. Eğer anne baba fakir değilse, oğlunu kızını rahat okutabilecek durumdaysa, tabii ki Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği bu krediyi kullanmamak daha güzeldir. Çünkü oğlu kızı borçlanıyor. İleride bunu ödemek zorunda kalacak. Hayata atıldığı zaman. Oğlunu kızını bu duruma düşürmemek için anne baba desteğini sürdürmeli ve bu krediyi kullandırtmamalı. Ama bunu kullanma ihtiyacı varsa, gerçekten ailesi destekleyemiyorsa bir öğrenciyi, onun okuma hakkı var. Ve bu desteği Kredi Yurtlar Kurumu tabii ki teşvik amacıyla veriyor. Önemli bir kar getirisi düşünmüyorlar. Yapılan zam denilen ilavede enflasyonu geçmiyor aslında genel olarak. Enflasyonu aşmayan paranın değer kaybı kadar bazı ilaveler yapılsa da böyle bir kredi yardımsız okuyamayacak olan öğrenciler tarafından alınabilir ve daha sonra devletin koyduğu ölçülere göre geri ödenebilir. Çünkü bu devletin yaptığı bir destek kredisi oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, aynı sorunun devamı, devletin öğrenciye verdiği öğrenim kredisi beyaz eşyaya göre değerlendirildiğinden faiz girmiş oluyor mu diye sormuş. Bir önceki sorunun devamı oluyor bu da. Yani burada daha önce ifade ettiğimiz gibi, eğer aradaki fark enflasyon oranı tefetüfeye göre, işte yıllık mesela şu %8-9 gibi bir oranı geçiyorum geçmiyor, ona bakmak gerekir. Ama devlet bunu havuz sistemi, bu Kredi Kurutlar Yurtlar Müdürlüğü'nün bünyesindeki bu havuzdan kredileri veriyor. Daha sonra geri alıyor, yer almaya çalışıyor ve tekrar yeni öğrencilere veriyor. Bu bir yardımlaşma havuzu gibi devam edip gidiyor. Yani burada faizli bir kredi kullandırmak, bundan getiri sağlamak değil devletin amacı. Sadece öğrencilere imkan sağlamak. Buna ihtiyacı olan öğrenci bunu kullanabilir diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, faizsiz bir ekonomi mümkün müdür bir İslam ülkesinde? Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halifeler döneminde devlet para arz edip veya piyasadan para çekmiş midir diyor. Devletin Hulefa-i döneminde ya da Peygamberimiz zamanında piyasaya arz edilmesi veya piyasadan para çekilmesi şeklinde düzenlemeler yapılmış mıdır diye sormuş. Şimdi Allah Resulü döneminde aslında paraya müdahale edilmemiş. Ama yani darphane anlamında para basıldığı da vaki değil. Yani ne Peygamberimiz zamanında ne de dört halife döneminde para basılmamış. Daha sonra Emir bin Abbasiler döneminde para basılmaya, darphane uygulamasına geçilmiş. Şimdi ancak Hazreti Ömer döneminde aslında dirhemler standartmış genel olarak, gümüş paralar. Fakat altın lira dediğimiz dinarlar standart değilmiş. Yani içlerinde 4 gram olan var, 4,5 gram olan var, 3,8 gram olan dinarlar varmış. İşte İran tarafından, Suriye, Bizans tarafından gelen altın liralar, Mısır tarafından gelenler birbirine vezin bakımından, ağırlık bakımından denk durumda değilmiş. Dirhemler daha standartmış o dönemde. Bunun üzerine Hazreti Ömer bakmış, altın lira ödemelerinde problem yaşanıyor. Mesela sizin borcunuz var diyelim. 4,5 gram ağırlığındaki altın lira yerine 3,5 gram ağırlığında 1 gram daha eksik olan altın liralı dinarları tercih ediyorsunuz borcunu öderken. O küçük dinarlardan ödemeye çalışıyorsunuz. Alıcı bu sefer fark ediyor bunu. Ben sana diyor bunu verirken 4 gram ya da 4,5 gram olan işte bunlar mesela Mısır dinarıysa Mısır dinarını vermiştim. Sen bana İran dinarını veriyorsun. Bunlar daha küçük diyor mesela. Ve ihtilaf çıkıyor aralarında. Hazreti Ömer'e bu şikayetler gelince halifeliği döneminde konuyu inceletmiş. Kısaca bu altın liraları demiş standarda bağlamamız gerekir. Nasıl bağlarız? Bakmış gümüş dirhemler standart. Gümüş dirhemlerin ağırlığına, vezinine göre bir oran kurmamız gerekir demiş. nasıl yapalım? Ortalamalarını hesaplamışlar komisyon sonucunda 100 10 dirhem gümüş dirhem eşittir 7 dinar altın lira ağırlığında olmak üzere bir karara varmışlar. Yani 1 dirhem mesela gümüş dirhem 2,8 gram olunca 10 dirhem ne eder? 28 gram. 7 altın lira da bir tanesi 4 gram esas alırmış. 4 kere 28. 28 gram da buluşmuş oluyor. Yani 10 dirhemin gümüş paranın ağırlığı eşittir 28 dirhem. 7 dinar altın liranın 4'er gramdan ağırlığı da 28 gram oluyor. Ve ondan sonraki hesaplamalarda, ödemelerde falan bu ölçüye göre yani ortalama 7 gram pardon 4 gram esasına hareket ederek altın liralar büyüklü küçüklü olsa bile denkleştirme yoluna gidilmeye başlanmış borçların ödenmesinde. İşte buna benzer düzenlemeler yapılmış ama darphane anlamında para basımına, piyasaya para arzına veya piyasadan para çekilmesi gibi yollara tevessül edilmemiş. Ancak Emeviler, Abbasiler dönemlerinde artık para basımına ihtiyaç duyulmuş. Dolayısıyla altın ve gümüş paralar ve daha sonra fers denilen madeni paralar o dönemlerde yaygın olarak darphanede basılmaya başlanmış. İslam parası basımı o andan itibaren yayılmış. Şimdi bir kardeşimiz hocam diyor günümüzde bankaların kaldırılıp faizsiz bir hayatı sürdürmek için nasıl bir süreç ya da mertebeler izlenmelidir? İşte bonuslar, kredi kartları, promosyonlar vesaire var. Hiç faizsiz bir hayat mümkün müdür bu saatten sonra diye sormuş. Şimdi tabii bu şartlara bağlı. Yani düzenleme kökten sağlam bir ekonomik yapılanmaya dönüştürülebilirse bu zaten kardeşimizin sorduğu bonus diyor mesela. Kredi kartları, promosyonlar. Bunlar doğrudan doğruya faizli muameleler değil. Bunlar faize hiç girmeden de kullanılabilecek olan sistemler olur. Promosyon bildiğimiz maaşların ödendiği bankadan işçiye veya memure verilen bir hediye kabiliğinden bir para mesela. Bu çok önemli değil. Yani faizsiz banka yoluyla da bunu alabilirsiniz. Maaşlarınızı oradan aldığınız zaman onlar da bir hediye bir şey verseler fazladan diyelim maaşınızı bir bankadan alıyorsunuz. Banka diyor ki yılda sana ben 600 lira promosyon veririm ilaveten. Siz her ayın memur olarak 15'inde gidince 9'da maaşınız hazır olmuş oluyor. Hepsini çekebiliyorsunuz. İşçiyseniz ayın 1'inde gidince emekliyseniz çekebiliyorsunuz. Bankada 5 kuruş bırakmadan hesabınızdan tamamını çekme hakkınız var. Şimdi siz bankayla anlaşma yaparak ben 15'inde paramın hepsini çekmem. Bir kısmını bankamatikle çekerim 1000 lirasını. Diğerini sana kullandırırım. 10-15 gün sonra çekerim. Buna karşılık sen de bana 600 lira promosyon adıyla fazlalık ödersin diye bir sözleşme yapsanız faiz tanımına uyabilir. Fakat bu haliyle faiz tanımına uymuyor. Neden? Çünkü ayın 15'inde paramız hazır oluyor hesabımızda. İşçinin ki ayın 1'inde hazır halde bulunuyor. Tamamını çekebiliyoruz. Öyle olunca bankaya kullandırma karşılığında faiz alma sözleşmesi yok. O yüzden mesela promosyona faiz ilgisi kurulmaz. Kredi kartı kullanımı da meşru ölçüler içinde kullanılırsa o da faizsiz bankalarla da şu anda kredi kartı kullanılıyor zaten. Bonuslar da buna benzer şekilde kullanılabilir. Asıl bu faizli kredilerin yerini, krediler nasıl çözülecek ki faizsiz bankalarda bunlar önemli ölçüde şu anda çözülmeye başlandı. Bir de mesela Kazasen Havuzu günümüzde söz konusu değil. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu para vakıflarında büyük para havuzları meydana getirilmiş. Çok ihtiyaçlı olanlara Kazasen ödünç para veriliyor, geri alınıyor. Şimdi parayı dağıtırken geri alırken tabii ki bir emek veriliyor. Personel istihdam ediliyor. Masraf yapılıyor. Bir masraf alınabilir belki Kazasen Havuzu'ndan. Ama ne kadar verilirse o kadar geri alma yoluyla ihtiyaçlı olanların ihtiyacını görme kurumları o dönemlerde kurulmuş. Ve şahısların da birbirine yardımlaşmaları geliştirilmiş. Buna benzer yollarla ihtiyaçlar karşılanmış. Tabii günümüzde tamamen biz faizli parayı alalım, kullanalım. Sonra faizle geri iade edelim anlayışı yaygın olduğu için bunlar mal alım satımında bile kullanılsa hep faizde alınır hale gelmiş. Hani biz arabayı Araba alacaksak gider faizli bankadan 40 bin lira çekeriz. Götürüp ajantaya veririz 40 bin lirayı, faizli çektiğimiz parayı, arabayı alırız. Biz bunu İslami yolu yapalım dediğimiz zaman bir İslami bankaya ben filanca yerden 40 bin liralık arabayı beğendim. Siz bunu alın, bana devredin, satın. Nasıl ödeyeceksin? İşte 48-24 ay taksitle ödeyebilirim dedi. 2 yıl taksitle ödeyebilirim dedik mesela. 40 bin liraya arabanın sahibine ödemeyi yapıp faizsiz banka aldı, size devretti diyelim mesela. Aynı şeye bakınız. Ama bunu 24 ayda ödeyeceksiniz. Şimdi faizli banka 24 ayda ödeme sözleşmesi yaptıysanız faiziyle iade ediyorsunuz parayı. Ama faizsiz bankaya aldırdıysanız bunu meşru şekilde aldırdınız. 24 ay arabanın taksitlerini ödüyorsunuz. Aldığınız paranın taksitlerini değil. Yani arada bir perde var dikkat edilirse. Aynı işi faizsiz bankada görüyor. Aynı arabayı o faizsiz banka yoluyla da alabiliyoruz. Ev alımı da böyle ham madde alımı, makine alımı, efendim arsa alımı gibi konularda da faizsiz banka devreye girmek yoluyla onu alma ve size satma yoluyla bir işlem yapabiliyor. Buna murabaha deniyor bildiğimiz gibi. Yani buna benzer konular geliştirildiği zaman işte yarın mesela tarım alanına faizsiz bankalar girebilir. Yani herhangi bir tarım alanının işletilmesinde parayı banka, faizsiz banka koyar. İşletmeyi arazi sahibi yapabilir veya dışarıdan bir ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni takibini yapar. Büyük bir takım çiftliklerin üretimi için bankalardan sermaye de kullanılabilir. İşte artezyen kuyular açılacak, efendim toprak sürülecek, mahsul ekilecek, ilaçlama yapılacak, hasat edilecek bir sürü masraflar gerekiyor mesela. 50 bin lira masraf gerekiyor. 200 dönümlük bir yer ekip biçmek için 50 bin lirayı tarla sahibi veremiyor. İşletmeci olan ziraat mühendisi de veremiyor. Faizsiz banka bu sefer devreye girip 50 bin lirayı koysa, ondan sonra 200 dönümlük yer ekilse, hasat edildiği zaman mahsul satılınca buradan 300 bin lira gelir elde edilse mesela. 300 bin liralık mahsul satıldı. 200 dönüm topraktan çıkan mahsul 300 bin lira gelir getirdi mesela. Dolayısıyla 50 bin liralık harcamaları faizsiz banka koymuştu. Bunu ziraat mühendisi organize etti. Bir de tarla sahibi var. 200 dönümün sahibi var yani. 3'e böleceğimizi kabul edelim. 300 bin lirayı 3'e böldüğümüz zaman ne eder? 100'er bin lira eder. Şimdi 50 bin lira koydunuz faizsiz banka olarak, 100 bin lira para aldınız. 50 bin lira kar var. %100 yani. Kaç ayın içinde? 7-8 ayın içinde. Mahsul ekildi. Ağustos sonunda hasat edildi mesela. Bir yıl bile değil. O yılın içinde 50 bin lirayı toprağın sürülmesi, sulanması, gübrelenmesi, tohumu, hasat masrafları için harcadık. Parayı koyduk yani. Dönem sonunda %100 kar elde ettik, gelir elde ettik. Bunun adı ziraat ortakçılığı mesela. Şimdi dolayısıyla bakınız burada banka devreye giriyor. Meşru şekilde ticaretin içine giriyor. Toprağı ekip biçme için yatırım yapıyor ve buradan gelir elde ediliyor. Ama böyle %5, %10 faiz gibi de değil. %100'e yakın bir gelir elde etme imkanı birçok yatırımlarda var. İşte buna benzer projeler eğer bankaların bünyesinde geliştirilirse bundan güzel sonuçlar alınır. Mesela bununla ilgili yine Gönen tarafında bir pirinç ekenlerle ilgili gerçek rakamlar üzerine şöyle bir değerlendirme yapılmıştı. 100 dönüm yeri olan birisi pirinç ekilecek buraya mesela. İşte hesap yapılıyor. 30 bin lira kadar harcama yapılması lazım. Artezyen kuyusu açılacak, sulamalar yapılacak, işte sürülecek, efendim karıklar açılacak, sulama kanalları ilaçlanacak, tohum ekilecek falan. Sonunda hasat edilecek. Hep masraf gerektiren şeyler var. 30 bin lira fizibilitede masraf çıkarılmış. Kim verecek bu parayı? Arazi sahibinin böyle bir imkanı yok. Kendi yaşlanmış, meşgul da olamıyor. Dışarıdan bir ziraat teknisyeni veya mühendisi devreye giriyor. Ben bu işi organize ederim yıl boyunca diyor, hasada kadar. Mahsulü paylaşırız. Para falan istemiyorum şimdi diyor ziraat mühendisi. Hasat mevsiminde mahsul satılınca 1/3 paylaşırız. 50 bin lira, 30 bin lirayı kim koyuyor? Banka koyacak. İslam Bankası mesela. 50 bin lira, 30 bin lira koydu. Biz emeğimizi ortaya koyduk ziraat mühendisi olarak. Tarla sahibi de 100 dönümü koydu. Pirinç ektik, sulamalar yapıldı. Hasat mevsimi geldi. Çok güzel ürün elde edildi. Bana ifade edilen şeylere göre bir dönümden yaklaşık 1 ton pirinç elde ediliyormuş. 800 kilo ile 1 ton arası demişlerdi. 1 ton elde edildiğini kabul edelim. Kısaca 100 dönüm yerden 100 ton pirinç elde ettik. Şu anda pirincin 3-4 lira, 5 lira olan pirincin şeyi toptancıya doğrudan doğruya paketlenmeden satsak en az 2 liradır mesela. 100 ton 200 bin lira para eder. Kısaca hasat zamanında 200 bin liralık pirincimiz var elimizin altında. 1/3 paylaşacağız. Ne eder bizim payımız? Emek sahibi olan ziraat mühendisinin 1/3 65 bin lira yaklaşık. 65 bin lira para ediyor. Tarla sahibi 65 bin lira alıyor. Pirincin 1/3. 65 bin lira da parayı koyan faizsiz banka alıyor. Veya şahıs da koyabilir bu parayı. Sizin varsa 30 bin lira paranız, bu işe ortak olursunuz parayı koyup. 7-8 ay sonra bunun geri dönüşü 65 bin lira oluyor. Bak %100'ün üzerinde. Var mı böyle bir ticaret bugün? 7-8-9 ayda size %100 kar getiren yok. Ama bazı yatırımlarda var. Şimdi bu işin olumlu tarafı tabii ki. Karı paylaştık. Aksi bir taraf olsa, bir yağmurlar, sel baskını falan oldu. Pirincin tamamı suların altında kaldı, hasara uğradı diyelim mesela. Ağustos ayında sonunda hasat ederiz derken, Ağustos'un sonları içinde bir yağmur, sel felaketi yaşandı ve bizim pirinç ektiğimiz arazide su altında kaldı mesela. Hiç mahsul alamadık. O zaman tarla sahibi de 30 bin lira para koyan banka, faizsiz bankada ziraat mühendisi de tabii ki birer bardak soğuk su içecekler bunun üzerine. Zararı hepsi üstlenmiş olacak eşit şekilde. Bir afat geldi. Gerçi şimdi onun da tedbiri var. Nedir? Tarım mahsullerini sigortalatma var mesela. Devlet de destekliyor bunu. Bu şekilde sel baskını tehlikesi varsa, don tehlikesi bilhassa bunu sigortalatıp %40 kadarını devlet ödüyor. %40 kadarı dendiği zaman yani sigorta edilen kurum ödüyor %40 kadarını. O zaman 100 ton pirincin 40 ton kadarını ödeyecek demektir. İkişer liran 80 bin lira. Yani 3'e bölünse o zaman yine bakınız ana parayı kurtarıyoruz aslında. Neredeyse ana parayı kurtarıyoruz. Buna benzer tedbirler de tabii ki var ayrıca. Tamamını kaybetmek yerine en azından ana parayı, emeğimizi kurtarma anlamında günümüzde bazı tedbirler de alınabiliyor. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşçakalınız.